Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar herkese. Bugün 5 Haziran 2020 Cuma. Bir haftayı daha kapatıyoruz ama koronavirüs salgını yüzünden ara verdiğimiz YouTube yayınlarına yeniden başlıyoruz. Bugünden itibaren sizlere hem dünya gündemini aktaracağım hem de YouTube üzerinden de söyleşilerimizi yapacağız konuklarımızla birlikte. Evde karantinadayız ama dünyayı izlemeye devam ediyoruz ve size aktarmaya devam ediyoruz. Çok övülen telekom altyapısı da çalışacak diye umuyoruz ve size canlı yayın, kayıt dışında canlı yayın yapmaya karar verdik. Şimdi bugün fazla uzatmadan, özete girmeden paylaşacağım gündemi, başlamak istiyorum. Hemen çok özetle, tabii koronavirüs salgını devam ediyor. Normalleşme başladı ama diğer yandan bütün ülkeler açılmaya da başladılar ve o yüzden de bunun sıkıntılarının yaşanabileceği söyleniyor. Notlarımı çıkartırken dikkatimi çeken sonbaharda yeni bir dalga gelebileceği ve bunun vahim sonuçları olabileceği uyarıları, Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd gösterileri biraz sönümlenmiş gibi gözüküyor ama devam da ediyor. Bugün Washington'a bağlanacağız ve doçent doktor Ulaş Doğa Eralp'e soracağız. Bitiyor mu bu iş? Trump'ın hesapları tuttu mu? Ve Amerika nereye gidiyor? Demokratlar ne yapıyorlar? Sorularını yönelteceğiz efendim. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim size bir kez daha. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla bizi dinleyebilirsiniz. YouTube'dan dinleyebilir olacaksınız. Yakında olacaksınız, öyle diyelim. Ve YouTube kanalından da tanıtımlarda adresimizi, belirttiğimizi ekleyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısını vererek iyimser bakmaya, yaklaşmaya çalışıyoruz gelişmelere. Amerika Birleşik Devletleri en çok iyileşme olan ülke diyelim, 690 bin, ama zaten en çok vaka olan ülkede 1 milyon 800 bin civarında ve 108 binden fazla ölü olduğunu anımsatalım. Brezilya artık vakaların sayısı 555 bine geçmiş vaziyette. Rusya'da da 450 binlerde vaka sayıları. Avrupa'da biraz daha zayıflamış durumda. Türkiye'de biraz daha zayıflamış durumda. Ama öte yandan da yaz geldi. Dünyanın büyük bir kısmında yaz geldi demek lazım. Bütün ülkeler açılıp saçılıyorlar ve bunun bedelleri olacak mı soruları gündeme geliyor. Bu koşullarda Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge açıklama yaptı. Briefing, internet üzerinden bir briefingde yaptı bu açıklamasını ve dedi ki hükümetler rehavete kapılmamalı, sonbahara hazırlanmalı. Çünkü bu iş burada bitmeyecek, salgının iyiye gitmesi olumlu bir gelişme ama burada kalmayacak dedi. Aşı çalışmaları, aşı zirvesi düzenlenmişti. Çok uluslu ilaç şirketleri de katıldı bu zirveye. Bir takım umutkar haberler var diyelim ama AstraZeneca örneğinde olduğu gibi bir takım umut var, haberler var. Ancak yine de tabii bu aşılar sonuç verecek mi, vermeyecek mi, hep beraber göreceğiz. Bill Gates ile ilgili iddialar vardı. Mikroçip takmak için salgın çıkartıldığı yolunda. Bill Gates bu iddiaları olumsuz iddialar. Bunun neresiyle, neresini ciddiye alayım da yanıt vereyim şeklinde yanıt verdi ve koronavirüs için bağışladığı 300 milyon dolara atıf yaptı. Ama tartışmalar bitmiyor. Aşı zirvesinde, dünya aşı zirvesinde tabii bir takım liderler katıldı ama çoğunlukla sağlık bakanları düzeyindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aşının insanlığın ortak malı olmasıyla ilgili bir mesajı vardı. Onu da aktarmış olayım. Efendim Amerika'ya geçiyoruz. George Floyd protestoları, tabii saat farkı var Amerika ile, 11. güne girdi. Şiddet ülke genelinde, polis şiddeti de, göstericilerle çatışmalarda biraz düzeyi düşmüş gözüküyor. Dün yine hareketliydi tabii, Harlem bölgesinde, New York'ta George Floyd için gösteriler düzenlendi. Brooklyn'de 46 yaşındaki Floyd geçen pazartesi dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınırken polis tarafından gırtlağına basılarak, boğularak hayatını yitirmişti. Şimdi biraz daha Amerika çapında 40'a yakın kentte olağanüstü hal ilan edilmişti. Biraz daha ortalık yatışmış gözüküyor ama Washington DC'den insanlar şöyle diyorlar. Birazdan Ulaş Doğayar Alp'e de soracağız. Binlerce kanun uygulayıcısı var fakat üzerlerinde bir üniforma yok. Dolayısıyla kim olduğunu bilmiyoruz. Amerika için çok alışıldık bir şey mi? 11 Eylül'den sonra çok geniş çaplı dinlemeler de olmuştu, telefon dinlemeleri, ama bu sefer sokaklarda üniformasız, yani kimliğini bilemeyeceğiniz kanun uygulayıcılarına iş varmış durumda anlaşılan. Ve sivil haklar aktivistleri hareketli. Al Sharpton 1963'te Martin Luther King'in yaptığı efsanevi yürüyüşü, şu meşhur "bir hayalim var, bir rüyam var" dediği konuşmasıyla ilgili Washington'a, başkente, yürüyüşün benzerini yapmayı planlıyor Ağustos'ta, 57. yıl dönümünde. Bu yönde haberler olduğunu aktaralım. Floyd'un cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi. Pek çok konuşma vardı, kardeşleri konuşma yaptı. Bakıyorum işte, kötülüğe karşı iyilik, işbirliği yapmak gibi bir takım mesajlar verildi. Burs programları açıklandı Floyd'la ilgili olarak. Bu arada da New York şehrinde bir cezaevinde siyah bir mahkum hücresinde biber gazıyla müdahale edilmiş ki işte hücrenin içinde barikatlar kurduğu söyleniyor. 35 yaşında Jamal Floyd, soyadı aynı Floyd'la, George Floyd'la, hücre kapısının camını kırmak için metal nesneler kullanmış, müdahale etmişler ve o da ölmüş. Tartışmalara bu da bir başka tuz biber oldu desek yeridir. Floyd'u öldüren polisle ilgili $750,000 kefalet ilk mahkeme, ilk duruşmasında, ki Haziran sonuna ikinci duruşma alındı. Minneapolis'teki polis departmanında reform tartışmaları var. Kent meclisi tasfiye, tümden tasfiye etmezsek bu işi çözemeyiz diyorlar. Pek çok tartışma var. Amerikan Adalet Bakanı William Barr çok eleştirildi. Trump'ın kiliseye gidip dini kullanarak, İncil'i kullanarak yaptığı o gösteri diyelim, demonstrasyon diyelim. Şiddet olaylarının arkasında Antifa var. Trump terör örgütü ilan etmişti. Böyle bir örgüt yok. Bu bir hareket. Çok farklı kesimler var içerisinde. Yabancı aktörler ve Antifa bu şiddeti çıkartıyor diye bir iddiada bulundu. Pek öyle değil manzaralar ama Amerika'da bu işler böyle tartışılıyor maalesef. Öte yandan tabii Amerikalı eski polis şefi Mark Lugan'ın anlamlı ifadeleri var. Amerikan polisinin hesap verme sorumluluğu olmamasından ötürü keyfi davranabildiğini söylemiş. Aslında pek çok ülkede de benzer durum olduğunda anımsatmak lazım. Sadece Amerika Birleşik Devletleri tabii değil. Bu koşullarda bu protesto gösterisi sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da aynı şekilde. Britanya'da, Fransa'da, Avusturya'da, Almanya'da gösteriler olmuştu. Halk sağlığı uzmanlarından uyarılar var. Tabii ırkçılığı, ayrımcılığı protesto için sokaklara dökülüyor insanlar ama sosyal mesafe kalmıyor. Karantina boyunca yaşadıklarımız ve önlemler nereye gitti? Üstelik de koronavirüs çok hızlı yayılan bir virüs. Dolayısıyla protestolara katılanlar test yaptırsınlar diye ikazlar mecburen geldi. Onu da anımsatalım. New York valisi özel olarak böyle bir açıklama yapmış durumda. Trump tartışmaları var. Birazdan Ulaş Doğa Erap'le de bunu konuşacağımızı belirtelim. Almanya'da Merkel'den ırkçılık için kendilerini de eleştirdi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil dedi. Kendi evimizin önünü süpürmeliyiz diye de vurguladı. Başbakanla aday olmayacağını da bu arada Merkel'in açıkladığını belirtelim. Bu kriz, salgın sonrası CDU ve Merkel bu işi yönetiş biçimiyle övgü toplamıştı. Dolayısıyla olabilir deniliyordu. Ama buna kapıyı kapatmış gözüküyor efendim. İran'la atışması var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hasan Ruhani Beyaz Saray'a tepki göstermiş ve ne demiş? Sokakta gösteri düzenleyerek itirazlarını duyuran Amerikan halkının duygularını paylaşıyoruz ve bu suçların emrini veren Beyaz Saray'ı kınıyoruz dedi. Şiddeti Trump'ın da teşvik ettiğini söylüyor. Tabii Amerika'nın genelde İran'a yönelik böyle tepkiler olduğunu bildiğimiz için bu tarz tepkilere de alışkın değil tabii Amerikalılar. Bir de işlenen suçlar için İncil'e el uzatması utanç verici diye de Hasan Ruhani Trump'a yüklenmiş vaziyette. Bir de takas var İran'la Amerika arasında. Donald Trump açıkladı, 683 gündür tutuklu olan bir Amerikalı Deniz Kuvvetleri'nde görevli asker Michael White varmış. Onun serbest bırakıldığını, Amerika'da ailesinin yanına dönmekte olduğunu duyurmuştu. Bunun karşılığında İranlı bilim insanı da Mecid Tahiri de Amerika tarafından bırakılmış. Ama Amerikalılar yo biz takas yapmadık diyorlar. Bu da tabii enteresan, Amerika ile İran ilişkilerinin çok gergin olduğunu da anımsayalım. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson ile bir görüşme yapmış. Nadir görülen temaslardan birisi diye not alalım. Polonya'da Amerikan birlikleri Avrupa'ya nakil tatbikatı yapıyorlar. Rusya'yı rahatsız eden, ki Ruslar bu sene koronavirüs sebebiyetiyle tatbikat yapmayacaklarını söylemişlerdi. Bir Baltıklar'da Amerika tatbikatı olmuştu. Kuzey Yakın Projesi Rusya ile Almanya arasında önemli bir girişim. Amerikan Senatosu'na yeni bir tasarı sunulmuş. Engellemeye çalışıyor Amerikalılar. Moody's'in açıklamaları var. Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak deniliyor. Turizm sektörü çok vahim durumda. Yunanistan'da tepkiler var. Daha bu tepkiler büyüyecek. Türkiye'deki durumda aslına bakarsanız Almanya mesela 31 ülkeye açtı ama Türkiye yok aralarında. Türk turizmi ne olacak? Geçen hafta bakmaya çalışmıştım bu meseleye. Daha derinden de tartışacağız bunu. Asya'da, Çin'de her şey sakin gözüküyor. Bu işi ilk atlatan Hindistan'da günlük vaka sayısı 10 bine yaklaşmış vaziyette, öyle gözüküyor. Avrupa'da Fransa'dan açıklama var. Fransa bir salgını kontrol altına aldık dedi. Hükümete danışmanlık yapan bir kurum var. O kurumun başı açıklamış bunu ki 185.000'i aşmış vaziyette Fransa'da ve 30.000'e yakında insan hayatını yitirmiş durumda. Finlandiya'da 3,5 aydır ilk kez 0 vaka tespit edilmiş. Kuzey Avrupa modelinden bahsediliyordu. İsveç bunun en çok tartışılan ülkesi. İsveç'te herkesi kendi halinde bırakmışlardı. Çok da fazla önlem almamışlardı. Şimdi bir de protestolar var tabii. Protestoları internetten yapın demiş İsveçli yetkililer. Ne kadar enteresan. İnsanların bu, eğer varsa bir yeni dünya, asla bir araya gelemeyecekleri, evlerinde birey olarak bir takım sosyal medyadan organizasyonlar yapabilecekleri ama bir dayanışma, insani dayanışmanın sanallaşacağı bir ortama uyumlu bir açıklama olduğunu belirtelim. Yunanistan'da göstericiler Turizm Bakanlığı binasına zorla girip bakanla görüşmüşler. Bir hareketlenmenin göstergesi demiştim. Yunanistan'ın başı Türkiye ile de dertte. Özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Doğu Akdeniz'de aramaları vardı. Bununla ilgili Avrupa Birliği'ne şikayet mektubu yazmış Atina hükümeti, Miçotakis hükümeti. Bir de Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayigotopoulos'un açıklaması var. Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız diye milliyetçi kanattan bu sesleri işitmek gerçekten korona günlerinde hele insanı daha fazla tedirgin ediyor. Komşuyla bir savaş olasılığı, bir de göçmen krizi var biliyorsunuz. Koronavirüs sayesinde biraz yatışmıştı ama sınıra yığılmıştı Türkiye'deki göçmenler. Hükümetin de teşvikiyle ve Yunanistan'la gerilim ortaya çıkmıştı. Şimdi buna bir de Ayasofya, sadece Yunanistan'ı ilgilendirmiyor tabii. Bütün dünyayı ilgilendiriyor Ayasofya. Çünkü Hristiyanlığın çok önde gelen mabetlerinden bir tanesi. Hatta işte ilk en büyük yapısı diyelim. 1000 yıla yakın zamandır ayakta olan bir yapı ama onun camileştirilmesi işte fetihle ilişkilendirilerek söz konusu. Cumhurbaşkanı bu konuda talimat vermiş gelen haberlere bakılırsa. 1934'te Danıştay kararıyla kilise yapılmıştı. Hassas bir konu olduğu için bu tarz mabetlerin, çünkü başkasının mabedi, sizin kültür mirasınız olmadığı için tabii tehlikeli, hassas bir durum yaratıyor. İlhak beklentileri ne olacak? İsrail Temmuz'da Batı Şeria'da bazı yerli ilhak edecek. Trump'ın planını, yüzyıl anlaşmasını uyguluyor deniliyor ama İsrail'de de tedirginlik olduğu açık. Nitekim İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz açıklama yapmış. Trump'ın açıkladığı bu planın çıkarlarımıza uyan kısımlarını uygulayacağız diye bir açıklama bu. Ürdün'den uyarılar gelmişti. Filistin yönetimi bütün ilişkileri kesmişti. Noam Chomsky, Amerikalı ünlü düşünür de bu konuda bir Kudüs Araştırmalı Platformu'nun internet üzerinden bir toplantı sırasında açıklama yapmış ve Amerika'nın İsrail'e desteğinin aslında çok kırılgan olduğu tespitinde bulunmuş. Doğru mudur, değil midir bu tespiti? Bunu göreceğiz. Ama Orta Doğu'daki zorluklar da giderek derinleşiyor, keskinleşiyor, onu biliyoruz. İran'da koronavirüs vaka sayısındaki artış sürüyor. 164 bini aşmış vaziyette. Ölü sayısı da dalgalı seyrediyor. İran açıldı, şimdi çoktan açıldı aslında. Ama tekrar da kapatabiliriz diye de İran hükümeti açıklamalar yapıyor. Libya'da ulusal mutabakat hükümeti Trablus'un tamamında hakimiyet ilan ettiklerini duyurdu. Ancak bu tabii bileğinin hakkıyla mı, o biraz şüpheli. Çünkü Libya Ulusal Ordusu ve Tobruk Parlamentosu'ndan da açıklama geldi. Biz bilerek 5+5 askeri komitesi görüşmeleri başlasın diye çekildik şeklinde General Hafter'e bağlı olan Tobruk Parlamentosu'ndan Birleşmiş Milletler misyonu taraflar uzlaştı, askeri komite toplanacak diye açıklama yapmıştı. Bununla bağlantılı bir çekilme diye düşünüyoruz. Tabii ülkenin toplasanız %7'si sadece UMH'nin, İhvancı hükümetin elinde, Türkiye'nin desteklediği hükümetin elinde, geri kalan kısımları. Her ne kadar nüfus yoğunluğu, ama Libya'da hep öyledir zaten, sahil kısımlarda nüfus yoğundur. Ama ülkenin büyük kesimleri tabii Hafter ve Tobruk Parlamentosu'nun elinde. Bu koşullarda UMH'nin başbakan yardımcısı, dün aktarmıştım, Rusya'daydı. Sergey Lavrov'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da UMH'li başbakan Sarraç'ı kabul etti. Sonraki açıklamalarında çözüm için uluslararası platformlarda Sarraç'la hareket edeceklerini belirtti. Hafter'den şikayet etti. Abluk altında olduklarını söyledi. Temsil etmediğini Hafter ve Tobruk Parlamentosu'nun öne sürdüğü Sarraç aynı şekilde Libya acaba parçalanacak mı sorusu üzerinde, ve pek çok aktör var tabii Libya sahası üzerinde, düşünmek gerekiyor. Moskova'da iki tarafı uzlaştıracak bir formül, iki tarafla da temas içerisinde Türkiye'nin aksine, hem gördüğünüz gibi Moskova'da UMH yetkilileri ağırlanıyor, hem de Hafter'le de temas içerisinde olduğunu biliyoruz. Suriye'ye baktığımız zaman, Suriye'de de dün İsrail'in hava saldırıları vardı Hama'da, ama Suriye savunmasının püskürttüğü anlaşılıyor. Türk ve Rus askerlerinin Kamışlı ve Şamsiye arasında ortak devriye gerçekleştirdiğini biliyoruz. Tabii El-Kaide saldırıları devam ediyor. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı'nın da açıklamaları vardı. Türkiye'nin İdlib'i kontrol eden teröristlere dair yükümlülüklerini yerine getireceğini umduklarını söyledi. 5 Mart mutabakatı var. Soçi mutabakatı 5 Mart'ta yenilenmişti. Araya koronavirüs girdi, anımsayalım. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı ve komutanlar bu arada sınır hattındalar. Orada incelemelerde bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu vesileyle toplantıya telefonla katılıp orada birlik komutanlarına hitap ettiğini size aktarmak isterim, sınır bölgeleriyle ilgili. Ve burada da NATO ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle de Türkiye'nin NATO'daki durumunun çok daha güçlü hale geleceğini Cumhurbaşkanı dile getirdi. Bu arada tabii IŞİD karşıtı koalisyon Amerika öncülüğünde, onların da toplantıları vardı. Mike Pompeo finansman elinizi cebinize atın demeye getirdi. Koronavirüs krizi var, biz tek başına bu işin yükünü çekemeyiz demeye getirdi. Türkiye'de katıldı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önel Başkanlığı'nda bu konferansla, video konferansla yapılan toplantıya. Onu da aktarmış olayım. Rusya'da dediğim gibi başta 450 bine yaklaştı vaka sayıları, ölü sayısı sınırlı kalmış durumda. 5528, biraz artmış olabilir, tam son rakamları almak biraz da değişiyor. Worldometer'a göre, Johns Hopkins'e göre ayrı oluyor, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ama aşağı yukarı bu oranlarda. $4 milyar Moskova harcama yapacakmış önlemlerle ilgili olarak. Kent bütçesi tabii herkesi ekonomik olarak etkiledi bu durum. Bir de 24 Haziran Zafer Günü Netanyahu davet edilmiş, İsrail Başbakanı. En son ki Rusya'nın İsrail ilişkilerinin gayet iyi olduğunu biz biliyoruz. Latin Amerika'ya bakalım biraz da. Venezuela'da Guaido kendini devlet başkanı ilan etmişti. Başkent Caracas'ta Fransız elçiliğine sığındığı yolunda bir takım iddialar geldi Venezuela hükümetinden. Ancak Fransa bu iddiaları reddetti. Amerika en son Guaido'yu başa geçirecek şekilde bir özel askeri güçlerle darbe planlaması yapmış ama hepsi yakalanmıştı, başarısızlığa uğramıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden Afrika için COVID-19 yoksulluk ikazı geldiğini son olarak dünyadan aktarayım ve Türkiye'deki durum tabii, 21 ölü var koronavirüsten, vaka sayısı 988 olarak açıklandı, 131 bin tamamı. Tabii uyanık olmak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı çıkmıştı ama Cumhurbaşkanı fikir değiştirdi. Çıkabilirsiniz dışarıya, öyle gözüküyor. Tabii bunun sonuçları ne olacak hep beraber göreceğiz. Turizm Bakanı'nın da biraz olumsuz konuştuğunu, 2019 rakamlarını beklemek yersiz olur. Turistlerden talebimiz, belge getirme talebi falan da yok. İstedikleri gibi gelebilirler demiş ama. Yani o zaman ya turistler korona getirirlerse hakikaten çok tehlikeli. Limanlarda test merkezleri oluşturduk, bakacağız demiş bakan. Umarım işe yarar bu tarz tedbirler. Durum çok parlak değil. Efendim, bir ara verelim istiyorum şimdi. Norah Jones'tan Summertime'ı dinleyelim. Az sonra Washington'a bağlanacağız. Ulaş Doğa Eralp'e, doçent doktor Ulaş Doğa Eralp'e bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby, you're gonna rise up singing.
then you'll spread your wings and you take to the sky. But until that morning, then nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by, summertime.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Washington'dan doçent doktor Ulaş Doğa Eralp var. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, bağlantıda sıkıntı galiba yaşadık. Washington'a bağlanmaya çalışıyoruz. Aslında bağlanmıştık ama hatta bir sıkıntı mı oldu? Şimdi arkadaşlarım ilgileniyorlar. Şimdi tekrar ben bağlanmaya çalışırken size özet geçeyim. 11. gününe girdik Amerika'da George Floyd protestolarının. Başkent Washington, New York, özellikle de koronavirüsten en çok etkilenen bölgeler, 108 binden fazla Amerika'da kayıp var, 1.8 milyon vaka var Amerika çapında. Tabii Amerika büyük bir ülke ve bu koşullarda patlak verdi George Floyd'un, 46 yaşındaki siyah Amerikalı'nın Minnesota eyaletinin başkenti Minneapolis'te polis şiddetinde ölmesi ve büyük tepki yarattı. Günlerdir konuşuyoruz Amerikan ordusunu. Evet, bağlandık galiba. Ulaş Bey, hatta mısınız? Duyuyor musunuz beni?
Evet, hattayım. Merhabalar.
Tamam,
merhabalar.
Kusura bakmayın, düştük. Dinleyicilerimizden de özür dileyelim. Arada böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şimdi ben özet geçiyordum bizi dinleyenlere. Biraz teskin olmuş gibi gözüküyor sanki Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasakları. Kimse uymamıştı. Uyuluyor mu? Nedir son durum? Önce son durumu alayım sizden.
Şöyle bir durum oldu. Önceki iki gün sokağa çıkma yasağını saat akşam 7'de ilan ettiler. Özellikle pazartesi gecesi yağma ve benzeri olaylar gerçekleşince burada belediye başkanı sokağa çıkma yasağını saat 7'ye çekti. Hı hı. İki gün üst üste olaylar yatışınca dün geceden itibaren 11'den itibaren sokağa çıkma, hı hı, yasağı var. Ama insanlar özellikle salı gecesi ve çarşamba gecesi 7'den sonra dışarıda olmuş olsalar bile şiddete başvurmadıkları müddetçe herhangi bir polis müdahalesiyle karşılaşmadılar. O yüzden buradaki güvenlik görevlileri biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Zaten göstericiler de ona göre çok daha yumuşak yaklaşıyor.
Evet. Evet, peki şimdi tabii cenaze töreni düzenlendi. Orada verilen mesajlar vardı. Amerika'da çok yoğun da tartışılıyor. Biraz da tabii Trump burada asıl tartışmalı figür. Daha mesela Obama döneminde de ben çok iyi hatırlıyorum. Çok büyük protesto gösterileri, tepkiler yükselmişti yine siyahların polis şiddetine kurban gitmesiyle. Ama tabii Obama'nın söylemleri daha teskin edici söylemlerdi Trump'ın aksine. Herhalde burada bir Trump faktörü var. Trump orduyu devreye soktu. Dün itibariyle bayağı böyle bir eski generaller, ordu içerisinde bir kaynar kazan durumu vardı. Nedir bu bağlamda Washington siyasetindeki durum peki?
Evet, Trump'ın yürürlüğe sokmaya çalıştığı yasa 1807 yılına ait. Thomas Jefferson isyan kanunu olarak bunu geçiriyor. Yani herhangi bir kalkışma durumunda devlet güvenlik güçlerini, özellikle orduyu kullanarak isyanı bastırabilir. Bu en son 1992 yılında Baba Bush tarafından Los Angeles'ta Rodney King isyanı sırasında kullanıldı. Trump'ın bunu yeniden devreye sokmasındaki en büyük sebep Kasım seçimlerine doğru yaklaşırken kamuoyu yoklamalarında 10 puan, 11 puan geriden Biden'ı takip etmesiyle ilgili. Yani kendisi Amerika'nın muhafazakar kitlesine düzeni sağlayan güçlü başkan imajıyla güçlenerek sandığa gitmek istiyor. O nedenle de orduyu kendi lehine kullanmak istiyor. Yalnız bu geri tepti, özellikle Amerika'da ordunun siyaset içinde kullanılmasına yönelik geleneksel olarak çok büyük bir tepki vardır. Ve yani bu kendi eski savunma bakanı Mattis dahil olmak üzere eski Pentagon'dan emekli generaller ve hala bilfiil görevde bulunan generaller tarafından uygun bulunmadı. Trump da zaten dün geri adım attı. Yani böyle ulusal muhafızları kullanmaya gerek yok. O nedenle bizim elimizde daha başka yöntemler var. Onları da kullanırız demeye geldi. Ama ona kalsa aslında tabii çok daha sert bir şekilde isyanı bastıran güçlü başkan imajıyla seçime girmek istiyor. Ama şu ana kadar anladığım kadarıyla bu özellikle Amerika'da da son kamuoyu yoklamalarına göre toplamın %65'i Trump'ın olayı yönetme biçimini son derece yanlış ve bölücü buluyor.
Peki yani şimdi Trump hakikaten biraz da şovmen ve böyle şeylere başvurduğu zaman herkesin aklına bir de tabanının olduğu, gerçekten bir kitlesinin olduğu geliyor ve biraz kaygılar da var. Hakikaten kimileri de kumar oynadığını söylüyor. Siz ne dersiniz? Gerçekten bunun alıcısı da yok mu? Bir tabii Amerika'da bu yağmatalan meselelerine bu işin dönmesi de bir başka herhalde çetrefilli mesele haline geliyor değil mi? Onu nasıl görmek lazım? Yani hak verilse bile bir sınırının olduğu söylemi üzerinden bir puan toplayabilir mi?
Bence toplayamaz. Çünkü Trump'ın özellikle aklında bulundurduğu dönem 1968 yılında Martin Luther King'in öldürülmesinden sonra Amerika'nın birçok kentine sıçrayıp yağma ve mahallelerin ateşe verilmesiyle süren bir iki aylık sürece atıfta bulunuyor. Ama 50 sene geçti, halk değişti, muhafazakar kitle yaşlandı, genç kitle, özellikle muhafazakar genç kitle sessiz kaldı Trump'ın bu yaklaşımı karşısında. Ve 1968'den farklı olarak zengin mahallelerinde de bazı dükkanlar, Apple dükkanları dahil olmak üzere yağmalandı. Ve sadece siyahlar yok sokakta, aynı zamanda birçok beyaz, genç ve çok değişik etnik background'dan gelen yurttaşlar da dahil. Özellikle gençler arasında her türlü ırktan, etnik kimlikten insanları bulmak mümkün. O anlamda Trump'ın yaklaşımı biraz arkaik kalıyor açıkçası. Ama onun ne kadar farkında orası net değil. Ve muhafazakar kitle de çok çok büyük bir şekilde destek vermedi Trump'a. O da bence Trump'ın tamamen olayı yanlış hesaplamasıyla ilgili.
Evet, şimdi bir de Washington'da sivil haklar yürüyüşü planlanıyor anladığım kadarıyla. Ağustos'ta işte Martin Luther King'den 1963'teki meşhur efsane yürüyüşe paralel olarak bu biraz hareketlendirebilir mi Trump karşıtı kamuoyunu ve demokratlar bu işin bir yerinde dururlar mı? Onlar da sanki biraz uzak durdular gibi. Demokratların durumunu nasıl okumak lazım?
Demokratların seçmen kitlesi, özellikle genç kitle çok dahil oldu. Özellikle benim kendi öğrencilerim arasından da biliyorum. Çoğu sokağa çıktı. Ama Demokrat partinin tepesinde bulunan daha yaşlı kitle tepki vermekte biraz çekindi. Onların da anladığım kadarıyla kuşaksal algılamada bir takım sorunları var. Geç de olsa yavaş yavaş tepki vermeye başladılar. Connecticut'lı senatör Blumenthal yeni böyle bir yasa tasarısı senatoya sürecek. Bu da Trump'ın isyan yasasını kullanmasındaki kapsamını daraltacak bir takım önerilerde bulunuyor. Yani demokratlar geç tepki veriyorlar, yavaş tepki veriyorlar. Ama en sonunda gene kazanacak onlar olacaklar. Yalnız o anlamda yeniden Joe Biden'ın seçim kampanyasının bu işlere biraz daha ağırlık vermesi gerekiyor. Joe Biden bunun farkında. Özellikle Amerika'daki siyah oyun Joe Biden'a sarkması durumunda, ki muhtemelen artık çok daha büyük bir ihtimalle sarkacaktır. Joe Biden'ın başkan olması işten bile değil açıkçası.
Öyle mi diyorsunuz? Hakikaten mümkün mü? Bu çok zayıf bir aday değil mi? Yani hem yaşlı olması, gençlik tabanı var mı peki? Onu, ama öyle yani, nedir durum? Hani ya, Biden bir de böyle şöyle çok paradoks. Yani şöyle gafları da vardı. Sözünüzü paradoks. Kesiyorum şimdi. Yani polisler, canım polislerimizi işte kalbinden değil de bacağından vurmak için eğitelim falan gibi cümleleri vardı. Ya bunlar nasıl karşılanıyor? Mecburiyet mi? Yani Türkiye'yle bir paralellik kurarsak, öyle söyleyeyim.
Yani Türkiye'yle aslında çok paralellik kurmak da istemiyorum. Evet, dinleyicilerimiz evet. Kurabilirler. Biden'ın en büyük avantajı konuşmuyor olması. Konuşmadıkça oyu artacak. Ha. Konuştukça daha fazla pot kırar. O yüzden oyu düşer. O yüzden bu an şu anda Biden'ın yapması gereken kendine tanınmış siyah kadın bir başkan yardımcısı adayı seçmek olacaktır. Onu seçtiği andan itibaren özellikle Kamala Harris'i seçerse diyelim, değil mi? Bu özellikle genç, siyah ve onun dışında aktif seçmenin de oyunu Biden'a kesinlikle getirecektir. Onun dışında Biden'ın sessiz kalması onun avantajına. Ve zaten yanındaki insanlar da Biden'a çok konuşma. Hocam sen biraz daha sakin kal şeklinde önerilerde bulunuyorlar. Biden de onu yaptığı sürece özellikle Trump gibi zayıf bir başkan karşısında kazanma ihtimali yüksek. Tabii Biden sizin de söylemiş olduğunuz gibi arada böyle potlar kırabiliyor. O nedenle seçeceği yanında beraber aday olacağı başkan yardımcısı kişinin kimliği çok önem kazandı ve muhtemelen kendisi de herhalde siyah kadın tanınmış bir politikacıyı seçecek.
Evet. Demokratlar yalnız tabii bu da herhalde şöyle bir tartışmayı tetiklese gerek. Obama da siyah bir başkandı ama çok da siyahlar hayrına Amerika tartışmaları bağlamında söylüyorum tabii ki. Pek de bir şey yapmadı. Biraz böyle yine imaj ve gösteriye mi dönmesi anlamına geliyor? Yoksa yani biz sizi de gözeteceğiz mesajı olarak mı bunu anlamak lazım?
Öncelikle şunu tespit edelim. 2014'te ilk bu Missouri'de Michael Brown'ın öldürülmesiyle başlayan Black Lives Matter hareketi ortaya çıktığında yapılan kamuoyu oylamalarında olayın tamamen öyle kendine özgü bir olay olduğu şeklinde bir algı vardı kamuoyunda. Ama şu anda yaptıkları son kamuoyu araştırmasına göre toplumun %75'i Amerika'da yaygın, sistemik, kurumsal bir ırkçılığın olduğunu kabul etmiş durumda. Şu anda diyelim Obama başkan olmuş olsa çok daha farklı bir tepki verebilir durumda olurdu. O nedenle Obama'nın başkanlığı dönemindeki tepkisizliğiyle önümüzde muhtemel Biden başkanlığının vermiş olacağı tepkiler arasında büyük bir fark olacaktır. Özellikle Amerikan toplumunun genel kesimlerine artık yaygın bir ırkçılığın sistemin içinde var olduğuna yönelik bir ön kabul oluşmuş durumda. Özellikle gençler arasında bunu evet. Çok yaygın olarak görüyoruz ve anladığım kadarıyla anne babalarını da bu yönde ikna etmiş durumdalar.
Evet. Ama şunu da hatırlamak gerekiyor. Rakamlara baktığımız zaman beyazlar, polis şiddetine kurban giden beyazların sayıları da pek az değil. Yani daha sistemik tamamen renk temelinde bakmak da doğru mu? Çünkü gerçekten beyazlar da öldürülüyor polis tarafından. Bu evet. Da konuşuluyor mu bir şekilde?
Yani bu şey orantısızlık hani düşük... mesele... Evet.
Buyurun.
Evet. Mesele orantı meselesi. Orantıya baktığımız zaman Amerikan nüfusunun %13'ü siyahlardan oluşurken polis şiddetine maruz kalıp ölenler %24. Yani bu neredeyse iki katı. Tabii toplumun şu anda %51, %52'si hala Avrupa kökenli Amerikalılar. Tabii ki genel rakamlara baktığımız zaman siyahlar dışında polis şiddetine maruz kalıp yaşamını yitirmiş olan Avrupa kökenli Amerikalıların olduğunu tabii ki varsayabiliriz. Ama polis şiddetinin özellikle toplumda temsil oranına baktığımız zaman siyahlar üzerine çok çok daha ağır bir şekilde, sistemik bir şekilde ırkçılığın uygulanmış olduğunu görüyoruz. Yalnız şu var, polis teşkilatları birçok kentte ve eyalette nedenli bu ırkçılığa yönelik önlem alacakları konusunda hemfikir değiller. Polis sendikasının başkanı olan Zat çok yakın bir Trump destekçisi. O nedenle polis kadroları arasında ırkçılığın, şiddetin ve benzer işkence yöntemlerinin siyah Amerikalı üzerinde kullanıp kullanılmayacağı konusunda bir fikir birliği yok. Evet. O önemli bir eksiklik
bir
olarak.
Bir de eyaletlere göre de değişiyor tabii herhalde, değil mi tutum? Eyaletler arasında fark var yani yaklaşımlarda, merkezi sistem olmadığı için.
Kesinlikle. Mesela ben sosyal medya takip ediyordum. Türkiye'deki insanlar çok şaşırmış mesela. Houston'ın emniyet müdürü nasıl ola ki sen gidip koskoca reisi cumhura, koskoca başkana posta koyabiliyorsun arkadaş şeklinde tepkiler vermiş. Herhalde ki bunun tek sebebi Amerika'da federal sistemin oluyor olması. Yani Houston emniyet müdürünü seçen Houston'ın ilerici belediye başkanı. Ona göre de kendine polis şefini seçiyor. Öyle olduğu zaman çeşitli kentlerde polislerin yurttaşlara yönelik uygulamalarında da büyük farklar görüyoruz. New York kenti hariç, orası ayrı özel bir vaka olarak değerlendirmek evet. gerekiyor. Ama evet. onun dışında baktığımız zaman bu polisler özellikle Trump arasındaki işbirliği genel anlamda hala devam ediyor. Yani genel bir görüş birliği evet. var açıkçası.
Evet. Peki Antifa'yı da sormak istiyorum çünkü çok yoğun tartışılıyor. Türkiye'de tekrardan biz Antifa nedir diye bakmaya başladık. Yanılmıyorsam 2014 müydü? Yanılmıyorsam 2014'tü. Yine bir Güney Eyaletleri ile ilgili bir tartışmada heykel tartışması, iç savaştan kalma, beyaz üstünlükçüler sahne almışlardı silahlarla, orada Antifa karşılarına çıkmıştı. Onların da mottosu faşistlerle sadece savaşılabilir mottosu var ama bir tek bir örgüt yok. Şimdi Trump terör örgütü ilan etti. Bu nasıl bir şey, herkes anlamaya çalışıyor. Ortada gerçekten Antifa diye bir örgüt, çok farklı yapılanmalar var. Bir sosyal hareket diye ancak herhalde nitelendirebiliriz. Gidip Suriye'de cihatçılarla da birlikte savaşan vardı diye ben anımsıyorum. Bu durum nedir? Amerika'da başka bir biçim mi alıyor Antifa? Antifa tartışmaları için ne demek lazım?
Antifa baktığımız zaman kuruluş zamanı aslında Almanya'dan evet. çıkmış. Özellikle neonazi harekete karşı şiddetli bir anarşist, sosyalist, demokratik alternatif öneren otonom grupların gene otonom bir şekilde eylem yapmalarıyla örgün bir yapılanma biçimi. Ama tabii ki böyle merkez bir yapılanması yok. Amerika'da Antifa'nın yükselişe geçmesi, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 2014-2013 özellikle Black Lives Matter movement'ın ön plana çıkmasıyla birlikte onların da müttefiği olan otonom, anarşist, sosyalist, progresif, ilerici grupların, feminist grupların, çevreci grupların tamamen kendi güdümleriyle hareket etmelerinde oluşan bir olay. Mesela bizim burada polis istasyonlarının duvarlarına bile şey asmış durumdalar. Şu numaraya SMS gönderirseniz hemen destek olacak şekilde para gönderebiliyorsunuz. Şu bu. Yani burada önemli olan Trump'ın tweet atmış olması. Trump'ın Antifa'yı terör örgütü olarak nitelendireceğim demesi pek bir şey ifade etmiyor. Bunun için çok ayrı bir kongreden sürecin geçmesi gerekiyor. O nedenle şu anda Antifa hala terör örgütü değil. Terör örgütü evet. kabul edilmesi için de belli bir liderlik yapısı olması gerekiyor. O da yok.
O da yok zaten. Ama William Barr'ın açıklamaları var. Tabii o da herhalde açıklama olarak mı kalacak? Bilmiyoruz tabii nereye evrilecek ama hem Antifa hem de yabancı aktörler diyor. Şimdi çok da esprili şeyler görüyorum. Yani Putin oradan siyahlara emir veriyor. Siyahlar bir anda kendilerini ortaya atıyorlar filan. Bunda dalga geçenler var. İşte polisin copunu Putin icat etmiş, vermiş vesaire. Bu meseleyle de Amerika'da yeterince dalga geçilebiliyor mu? Amerika'nın kendi problemleri çünkü. Dış güçler bağlantısı meşhur.
Tabii özellikle tabii demokrat cephede oldukça alay ediliyor bu gibi. Hatta yanılmıyorsam Zimbabwe bile suçlanmıştı Antifa'ya destek vermiş olması evet, dolayısıyla. Evet. Bunun ama Zimbabwe Devlet Başkanı.
Evet. Ama Susan Rice gündeme getirdi. Yani Obama'nın demokrat cepheden de var galiba sahiplenenler. Biraz komik bir biçimde ama.
Yani şöyle bakmamız lazım. Demokrat Parti çok büyük bir öyle bir geniş kapsayıcılığı olan bir siyasi parti. O nedenle Susan Rice gibi normalde ortanın sağında yer alabilecek insanlar da Amerikan politikasında ortanın solunda yer alıyormuş gibi gözüküyorlar. O nedenle onlardan da bu tip benzeri açıklamalar gelmesi çok şaşırtıcı değil açıkçası. Aynı şekilde bizim Türkiye'deki hükümetin de Antifa'nın arkasında bulunan örgütler arasında ki saymış olduğu örgütler de benzer şekilde bulunuyor diye suçlamalarda bulundu. O yüzden bu gibi şeyleri ben çok kulağa asmak gerektiğini zannetmiyorum. Önümüzdeki süreçte Antifa bu ırkçılığın bir şekilde bilgilenme sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. Özellikle genç kamuoyunun yönlendirilmesi anlamında Antifa'nın etkisi olacağını düşünüyorum. Zaten Demokrat Parti tabanında yükselmekte olan Demokratik Pasifist Hareket grubu var. Birçok kente örgütleniyor. Bunlar da Antifa'nın daha siyasi tabanda, Demokrat Parti tabanında daha yüksek şekilde en azından görüşlerinin temsili anlamında büyük rol üstleneceklerdir. Önümüzdeki 5 sene içerisinde öyle varsayıyorum ben.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Tekrardan görüşeceğiz Amerika'daki
meselesi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, Washington'a bağlandık. Doçent Doktor Ulaş Doğa Eralp ile konuştuk. Haftayı Amerika ile açtık. Amerika ile kapatıyoruz hakikaten, çünkü hepimizde çok tartışmalar yaratan bir isyan hali. Benim öngördüğüm üzere biraz diniyormuş gibi de gözüküyor, ama tabii bu daha Trump'ın söylemleri olacak. Seçimlere giderken başka nerelere evrilecek? Dikkatle izlemek lazım. Efendim, Louis Armstrong'dan What a Wonderful World diye veda edelim. Size pazartesi günü görüşmek üzere. Bu sefer YouTube'dan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.